Ayrım 41, sayfa 582, 9. Kovay'ın ve Kuzeydoğu bucağı sakinlerin güçlü taleplerini karşılamak için Simaku'nun halka açık duruşması, Simaku ve Bobet'in ilk film gösterimini gerçekleştirdikleri yerde düzenlendi. Burası aslında harman yeriydi. Zeminde şimdi zar zor görülebilen toprak bir sahne vardı. Burası Louis Lire'nin toprak reformu sırasında kitlelere seslendiği yerdi. Simaku'nun gelişini karşılamak için bölge subayları silahlı milisler gönderip bir gece öncesinden 100 metrekarelik bir alan kazdırıp buraya taşkın ejderha nehrinin seti yükseldiğinde yeni bir toprak sahne inşa etmişlerdi. Ve sahnenin önüyle iki yanına içinde yağlı yeşil suların olduğu hendekler açılmıştı. Merkez karargahı daha sonra 500 kilo pirince denk gelen özel bir harcama yapıp köyün 10 kilometre dışındaki bir pazardan iki at arabası dolusu sık dokunmuş altın renginde bambu hasırları aldı. Bu hasırlarla sahnenin üzerine büyük bir çadır kuruldu. Çadır üzerlerine kimi öfkeli kimi de coşkulu sloganlar yazılmış rengarenk kağıtlarla kaplandı. Artan hasırlar sahnenin üzerine serildi. Sahnenin kenarından taşan hasırlar altın sarısı bir şelaleyi andırıyordu. Kaymakam bölge şefi eşliğinde bizzat kendi gelip duruşma alanını ziyaret etti. Opera sahnesi gibi yükselen toprak sahnenin kaygan ve rahat zemininde dikilip taşkın ejderha nehrinin doğuya doğru akan mavi gri dalgalarını izlediler. Nehirden esen soğuk rüzgar ikisinin pantolon paçalarını ve yenlerini öyle bir şişirdi ki bu halleriyle boğum boğum olan domuz sosislerini andırıyorlardı. Kaymakam kırmızı burnunun ucunu ovuştururken yanında duran bölge şefini yüksek sesle "Bu başyapıtı kim yaptı?" diye sordu. Kaymakamın dalga mı geçtiğini yoksa gerçekten iltifat mı ettiğini çıkaramayan belediye başkanı belli belirsiz bir sesle "Planlamayı ben yaptım ama işin başında o vardı" diye mırıldandı hemen yanında bulunan bölge propagandası komitesinden bir subayı işaret ederek. Kaymakam yüzü ışık saçan subaya bakıp başını salladı. Adından alçak ama hemen arkasında duranların duyabileceği kadar net bir sesle "Bunun neresi duruşma alanı, düpedüz taç giyme törenine benziyor" dedi. Bu sırada müfettiş Yang topallayarak gelip kaymakama doğru hiç de standart olmayan bir şekilde eğilerek selam verdi. Kaymakam onu baştan aşağı şöyle bir süzüp, "Simaku'yu yakalamanız ilçe hükümeti tarafından üstün bir başarı olarak nitelendirildi ama Shangguan ailesine işkence ederek verdiğiniz zararlar yüzünden sizi kınıyoruz" dedi. "Bizim için önemli olan o şeytani cani Simaku'yu yakalamakta" dedi müfettiş Yang heyecanla. "Bırakın beni kınamayı, bunun için şu sağ bacağımı kessiniz yeridir." Halka açık olan duruşma ay takviminin 12. ayının 8. günü sabaha yapılacaktı. Şamatayı izlemek için komşu köy ve kasabalardan birçok kişi gece yarısından sonra o soğukta alana akın etmeye başladı. Sahnenin önü şafakta insanla dolup taşmıştı. Taşkın ejderha nehrinin önüne de insanlardan oluşan bir çit çekilmişti. Utangaç güneş kırmızı başını çıkarıp insanların dolmuş kaşları ve sakalları üzerine vurdu. Ağızlardan pembe dumanlar çıkıyordu. İnsanlar normalde her sabah içtikleri pirinç lapası çorbasını o sabah içmeyi unuttu ama bizim ailedekiler unutmadılar. Annem o sahte coşkusunu bize bulaştırmaya çalıştıysa da Sima Liang'in sürekli ağlaması bizi neredeyse depresyona sokmuştu. 8. ablam kumla kaplı arazide el yordamıyla bulduğu nadir bulunan bir deniz süngeriyle Sima Liang'ın şelale gibi akan gözyaşlarını küçük bir anne tavırıyla sildi. Sima Liang hiç ses çıkarmadan ağlıyordu ama bu feryat figan ağlamasından kat be kat daha kötüydü. Büyük ablam etrafta koşturup bir şeylerle meşgul olan anneme durmadan soru sorup duruyordu. "Ana, eğer o ölürse ben de onunla birlikte ölecek miyim?" Annem onu azarladı. "Deli gibi saçmalama. Eğer ikiniz gerçekten evli olsaydınız bile senin de ölmen gerekmezdi." Ablam aynı soruyu 12. kez sorarken annem sonunda dayanamadı ve iğneleyici bir tavırla konuştu. "Lady, sen de hiç art kalmamış. Sen onunla birlikteyken eniştesini çalan baldızı oynuyordun. Herkesin kitabında bulunan utanç verici olduğu yazar. Herkesin kitabında bunun utanç verici olduğu yazar." Ablam bir an şaşırdı hemen arkasından. "Ana, sen çok değiştin" dedi. "Annem, evet değiştim ama ben yine de eski benim. Bu 10 yıl içinde Shangguan ailesindekiler birer taze soğan sapı gibi kuruyup öldüler. Ve yeni doğanlar onların yerini aldı. Yaşam varsa ölüm de vardır. Ölmek kolaydır. Yaşamak zor ama yaşam ne kadar zor olsa da yine de yaşamak gerek. Ölmekten korkmazsan yaşama daha güçlü sarılırsın. Çocuklarımın ve torunlarımın en üst seviyelere gelecekleri günleri görmek istiyorum. Ve hepinizden çok iyi bir gösteri bekliyorum" dedi. Annemin gözleri yaşlıydı ama yine de üzerimize ateşler saçıyordu gözlerinden. En sonunda bakışlarını bana çevirdi. Sanki en büyük beklentisini bana emanet etmişti. Birden aşırı bir korku ve endişe hissettim. Dersimi ezberlemek ve akıcı bir şekilde kadınların kurtuluş marşını söylemek dışında hemen hemen hiçbir meziyetim yoktu. Ağlamaya bayılan bir sulu gözdüm. Kendi gölgemden korkan bir özlektim ve hadım edilmiş bir koyun kadar cılızdım. Annem, hadi toparlayın kendinizi. Şu adama yakışır bir veda edelim. O bir piç ama aynı zamanda çok da kahraman bir adam. Böyle bir adam eskiden her 8 ya da 10 yılda bir doğardı. Tek korkum bugünden sonra böyle bir adam göremeyeceğiz dedi. Aile cesedin üzerine çıktığımızda etrafımızdaki insanlar uzaklaştılar. Pek çok bakış sinsice bizi izliyordu. Simalyan biraz daha ileriye gitmek istedi ama annem onu kolundan yakalayıp Liang böylesi iyi, uzaktan görmek en iyisi. Daha yakından bakarsak bir de bizim için endişelenecek dedi. Güneş iki bambu boyu yüksekliğinde taşkın ejderha nehrinin köprüsü üzerinde dikkatlice ilerleyen birkaç kamyon belirdi. Sedin hendeği boyunca ilerlemeye devam ettiler. Kamyonların üzerinde miğferli ve ellerinde hafif makine tüfekler olan askerler vardı. Hepsinin yüzünde sanki birazdan çok güçlü bir düşmanla karşılaşacaklarmış gibi ciddi bir ifade vardı. Kamyonlar çadırın batısında durunca üzerindeki askerler çifter çifter atlamaya başladı. Aşağı atlayan askerler uçarcasına koşturup sıkı dokunmuş bir kordona benzeyen sahneyi abluka altına aldılar. Kamyonlardan birinin sürücü yerinden aşağı atlayan iki asker kamyonun arkasına geçip arka kapısını açtı. Bileklerinde parlak kelepçeler olan iri kıyım Simaku, kamyonun içindeki askerler tarafından aşağı itildi. Simaku yere düşünce belli ki bu görev için özel olarak seçilmiş iri yarı bir asker tarafından ayağa kaldırıldı hemen. Simaku topallayarak askerlerin ardından ilerliyordu. Şişmiş ayaklarından akan kan ve irin yerde leş gibi kokan ayak izleri bırakıyordu. Onu çadıra götürüp ardından sahneye çıkardılar. Dışarıdan gelip de Simaku'yu şimdiye kadar hiç görmemiş köylülerin zihinlerinde oluşmuş şeytani cani Simaku imajı, yarı insan, yarı hayvan olan garip bir mahluk, yemyeşil ve korkunç bir yüze sahip, azı dişli bir canavardı ama gerçeğini gördükten sonra gerçekten de büyük bir hayal kırıklığına uğradıklarını söylediler. Bu başı kazınmış, uzun boylu, orta yaşlı adam, iki büyük hüzünlü gözüyle hiç de ürkütücü görünmüyordu. Basit ve dürüst bir adama benziyordu. Simaku'yu daha önce görmemiş olanlar polisin yanlış adamı tutukladığına dair derin kuşkular beslemeye başladı. Duruşma ışık hızında yapıldı. Önce Simaku'nun işlediği suçlar bir bir okundu. Hemen ardından da ölüm cezasına çarptırıldı. Ardından birkaç asker Simaku'yu iterek sahneden aşağı indirdi. Önlerine çıkan çadır onları bir an gözden kaybetti ama çok kısa bir süre sonra sahnenin doğusunda tekrar ortaya çıktılar. Simaku'nun yalpalayarak yürümesi onu kollarından tutan askerlerin elini ayağına doluyordu. Cinayetlerin işlendiği o ünlü göletin kenarında durdular. Simaku ardına dönüp yüzünü sete doğru çevirdi. Bizi belki görmüştür, belki de görmemiştir. Simalyang baba diye bağırınca annem hemen ağzını kapatıverdi. Annem onun kulağına şöyle fısıldadı. Liang oğlum, şimdi iyi bir çocuk ol, sesini çıkarma. Sakın bağırıp çağırma. Ninen çok üzgün olduğunu biliyor ama burada önemli olan babanı da üzmemek. Bu son görevini gözü arkada kalmadan tamamlamasına müsaade etmeliyiz. Annemin sözleri sanki bir büyü gibiydi. Deli bir köpeği andıran Simalyan birden uysal bir kuzuya dönüşüverdi. İri kıyım iki asker Simaku'nun omuzlarından tutup onu hafifçe yana doğru dönmeye zorladılar. Yüzü şimdi cinayetlerin işlendiği gölete çevriliydi. Göletin 30 yıldır biriktirdiği yağmur suyu limon yağını dönmüştü. Suyun yüzeyi Simaku'nun sıska yüzüyle yanaklarında daha yeni açılmış olan iki bıçak yarasını yansıtıyordu. Sırtı askerlere yüzü gölete bakan Simaku, suyun yüzeyinde sayısız kadın yüzü görüyordu. Göletten sayısız kadının kokusu yükseliyordu. Birden çok kırılgan bir ruh haline giriverdi. O sakin kalbinde azgın dalgalar kabarıyordu. İnatla ardına dönüp ilçe güvenlik bürosu adli bölüm şefine ve meslekleri göz kırpmadan adam öldürmek olan eli silahlı cellatlara doğru onları ürküten bir keskinlikle kükredi. Beni sırtımdan vurmanıza izin vermem. Cellatların o kendilerine özgü ifadesiz bakışlarını görünce yanaklarındaki yaraların acıdığını hissetti. Yüzüne çok önem veren Simaku'nun zihninde önceki gün olanlar birden dalga dalga kabarınca büyük bir pişmanlık duydu. Yasal temsilci onu ölüm bildirisine uzatınca Simaku belgeyi neşeyle kabul etti. Temsilci ona son bir isteği olup olmadığını sorunca Simaku kirpi gibi sakallarını sıvazlayıp saçlarımı kazıyacak bir berber istiyorum diye karşılık verdi. Temsilci bunu üstlerime bildireceğim dedi. Berber elinde küçük ahşap bir kutuyla çekinerek hücresine geldi. Berber önce gelişi güzel bir şekilde saçlarını kazıdıktan sonra sıra bıyık ve sakalını tıraş etmeye geldi. Yüzünün tam yarısını tıraş ettiğinde Simaku'nun yanağını kesti. Simaku yüksek sesle kükreyince korkan berber kendini hücrenin dışına atıp iki gardiyanın arasına kaçtı. Bu herifin saçı domuz kılından bile daha sert dedi. Berber kırılmış usturasını gardiyanlara gösterip bakın usturayı kırdı. Sakalları deseniz daha da beter. Sanki çelik fırça kılları. Tüm gücünü sakallarına odaklamış olmalı. Berber tıraş takımını toparlayıp gitmek istedi. Simaku seni orospu çocuğu. Bu nasıl bir iştir anlamadım. Atalarımın karşısında yarısı tıraş edilmiş bir yüzle mi çıkamamı bekliyorsun benden dedi. Seni idam mahkumu diye karşılık verdi berber. Sakalların zaten yeterince sert. Bir de kalkmış tüm gücünü oraya yöneltiyorsun. Simaku Gülsemi ağlasın bilmez bir tavırla torununu becerdiğimin seni gidi yüzme bilmez ama sazlıklara konan su kuşlarını suçlar. Nasıl bir insansın sen? Şu bahsettiğin tüm gücümü bilmem nereme odaklamam lafından da bir bok anlamadım dedi. Şu inleyip durman yok mu? Gücüne odaklamıyorsun. Ne yapıyorsun dedi. Berber zekice bir tavırla kulaklarım daha sağır olmadı ya. Seni piştirdi Simaku. Acı çektiğimden bir inliyorum. Gardiyanlardan biri ustam iş dediğin yarım bırakılmaz. Biraz daha dayan da bitir şu tıraşı diye araya girdi. Simaku içini çekip anasını sattığımın demek dünyada böyle şeyler de oluyormuş. Beyler, kelepçeleri çıkarın da bari kendim tıraş olayım dedi. Gardiyan olmaz. Ya bize saldırmak için bir fırsatı kolluyorsun ya kaçıp intihar edersen bunun sorumluluğunu alamayız dedi ciddi bir tavırla. Simaku, ikinizin de anasını sikeyim. Sizden daha yetkili biriyle görüşmek istiyorum dedi. Ardından kelepçeleri hücrenin demir parmaklarına vurmaya başladı. Bir kadın polis memuru koşarak gelip Simaku nedir bu şamata diye sordu. Simaku şu yüzüme bak bir. Yarısı tıraş edilmiş, sakalım çok sertmiş de devam etmeyecekmiş. Bu sana mantıklı geliyor mu dedi. Bir mantığı yok dedi kadın berberin omzuna vurup. Neden tıraşı yarıda kestin? Sakalları çok sert, bir de tüm gücünü sakallarına odaklıyor. Hay atalarını senin, hala odaklanma diyor. Berber kırılmış usturasını havaya kaldırıp kendini savunmaya aldı. Simaku, arkadaşım bir kere de adam gibi davranın hayatınızda. Çıkartın şu kelepçeleri de kendimi tıraş edeyim. Bu benim ölmeden önceki son isteğim dedi. O kadın polis Simaku'yu yakalama eylemine de katılmıştı. Bir an tereddüt etti ama hemen ardından gardiyanlara çıkartın kelepçelerini diye emretti. Gardiyanlardan biri Simaku'nun kelepçelerini korkarak çıkartıp hemen bir kenara çekildi. Simaku şişmiş bileklerini ovuşturup elini uzattı. Kadın polis usturayı berberden alıp Simaku'nun eline verdi. Simaku usturayı aldıktan sonra kadının gül kaşları altındaki üzüm karası gözlerine minnetle bakıp ''Şimdi sana saldıracağımdan, kaçmamdan ya da intihar etmemden korkmuyor musun?'' diye sordu. Kadın gülerek ''Eğer böyle bir şey yaparsan Simaku sayılmazsın.'' dedi. Simaku içini çekip ''Beni en çok anlayanın bir kadın olacağını hiç düşünmemiştim.'' dedi. Kadın alaycı bir tavırla gülümsedi. Simaku kadının sert kırmızı dudaklarına baktı. Ardından onun toprak sarısı askeri üniformasının içinde yükselen memelerine bakıp ''Bacım, memelerin de epey büyükmüş.'' dedi. Kadın öfkeyle dişlerini gıcırdatarak ''Hırsız seni, ölüme bu kadar yakınken tek düşünebildiğin şey bu mu yani?'' dedi. Simaku ciddi bir tavırla ''Bacım, hayatım boyunca bir sürü kadın becerdim ama şimdiye kadar hiçbir komünisti düzmediğime çok pişmanım.'' dedi. Kadın Simaku'ya öfkeyle sesli bir tokat attı. Tokat öyle güçlüydü ki kirişlerdeki toz aşağıya döküldü. Simaku arsızca gülümseyip sanki başka bir işi gücü yokmuş gibi bir tavırla ''Benim bazılarımdan biri komünisttir. Sert bir politik duruşuyla iri memeleri var.'' dedi. Kadının yüzü kıpkırmızı oldu. Simaku'nun yüzüne tükürüp alçak bir sesle ''Seni uyuz, it kırması. Dikkat et de seni şuracıkta hadım etmeyeyim.'' dedi. Öfke ve keder içeren bir çığlık atan Simating, Simaku'yu acı veren anıların içinden uyandırıp kendine getirdi. Simaku kendine geldiğinde bir grup iri yarı milisin ağabeyini sürükleyerek kalabalığın arasına getirdiğini gördü. ''Suçsuzum, ben masumum, büyük bir hizmette bulundum ben. Kardeşimle ilişkimi de çoktan kestim.'' diye ağlayarak yakarıyordu. Simating ama kimsenin umurunda değildi bu. Simaku içini çekti, içi suçluluk duygusuyla doldu. Bu ağabey aslında dürüst ve iyi bir adamdı. Bazen söylendiği şeylere güvenemezsen de önemli olan şimdi bile ağabey gibi hissettirmesiydi. Simakop birden yıllar önce ağabeyiyle birlikte şehre gittiği günü hatırladı. Bir zamanlar daha çocuktum. Ağabeyimle birlikte şehre borçlarımızı tahsil etmeye gitmiştik. Orospuların oturduğu hutongdan geçerken yüzü boyalı kadınlar ağabeyimi esir aldılar. Ağabeyim geri döndüğünde para kesesi tam takırdı. Ağabeyim, kardeşim git babama yolda haydutlarla karşılaştığımızı söyle dedi. Bir keresinde de ay çöreği bayramında ağabeyim kör kütük sarhoş olmuştu. Karısının ağabeyleri onu çırılçıplak soyup bir ağacın tepesine asmışlardı. Kardeşim kardeşim ağabeyini indir buradan. Başından kan damlıyordu. Ağabey ne oldu sana böyle diye sordum. Ağabeyim o sıralar çok komik bir adamdı. Dalga geçer gibi. Kardeşim kardeşim küçük baş rahattır. Büyük başın derdi de büyüktür demişti. Simating'in bacaklarında derman kalmamıştı. Ayakta zor duruyordu. Köyden bir subay. Simating konuş artık. Mutluluk malikanesinin hazinelerinin yerini söyle hemen. Yoksa sen de onunla aynı yolda yürürsün dedi. Hazine mazine yok. Ne hazinesi olacaktı? Toprak reformu sırasında yeri bir metre kazdılar da bir şey bulamadılar dedi. Simaku'nun sefil ağabeyi haklıydı. Simaku gülerek ağabey dırdır etmeyi bırak artık dedi. Simating bütün bunlar başıma hepsinin piç kuruluğundan açıldı diye sövdü. Simaku acı bir gülümsemeyle başını salladı. Asayiş bürosundan bir güvenlik kıçındaki silaha davranıp köylü subayı azarladı. Kesin şu saçmalığı. Götürün şu adamı. Bir gram politik görüşüm bile yok. Köylü subay kendini savundu. Bunun ondan bir şeyler alabileceğimiz bir fırsat olduğunu düşünmüştük. Subay bir yandan konuşuyor, bir yandan da Simating'i çekiştiriyordu. Duruşmayı yöneten görevli elindeki küçük kırmızı bayrağı kaldırıp bağırdı. Hazır. İdam mangası ellerinde tüfeklerle emri bekliyordu. Simaku tüfeklerin kara namlularına bakınca yüzünde buz gibi bir gülümseme belirdi. Setin üzerinde kırmızı bir ışık parıldamaya başladı. Yeri ve göğü birden kanadın kokusu kapladı. Simaku yüksek sesle bağırdı. Kadınlar muhteşem şeylerdir. Hemen ardından tüfeklerin donuk sesleri yankılandı. Simaku'nun kafatasında küçük bir kepçe büyüklüğünde bir delik açıldı. Etrafa kan ve beyin parçaları sıçradı. Vücudu bir an ayakta dondu kaldı. Hemen ardından yere serildi. Bu sırada sanki bir oyunda perde inmeden önceki o en can alıcı sahneyi yaşadı. Kumlutepe köyünden gelen dul Cui Fengxian sahneye girdi. Yeşil saten bir pantolonun üzerine kırmızı saten bir ceket giymiş ve saçlarına altın sarısı ipekten çiçekler takmıştı. Setin üzerinden aşağı doğru atıldı ve Simaku'nun yanına geldi. Onun Simaku'nun cesedine sarılıp feryat figan ağlayacağını sandım ama öyle bir şey yapmadı. Belki de Simaku'nun kafatasında açılan delik cesaretini kırmıştı. Belinden bir makas çıkardı, birden makası göğsüne saplayıp Simaku'ya ölümde eşlik edeceğini düşündüm ama bunu da yapmadı. Onca bakışın altında makası alıp Simaku'nun göğsüne sapladı. Sonra yüzünü kapayıp ağlamaya ve çığlık atmaya başladı. Ardından yalpalayarak oradan uzaklaştı. İzleyenler birer kazık gibi ayakta dikiliyordu. Simaku'nun kahramanca ölmeden hemen önce söylediği muzip sözler insanların kalbine dokunup küçük bir böcek gibi içlerini kısmıştı. Simaku'nun kahramanca ölmeden hemen önce söylediği muzip sözler insanların kalbine dokunup küçük bir böcek gibi içlerini kaşımıştı. Kadınlar gerçekten muhteşem şeyler midir? Kadınlar belki de muhteşem şeylerdir. Evet kadınlar kesinlikle muhteşem şeylerdir ama son tahlilde kadınlar aslında şey değildir. Ayrım sonu sayfa 593.